Ayrım 3. Volkan'ın Yaratılışı. Jack Dubrul. Sayfa 23. Gece yarısını biraz geçe yaş ve viski Harry nazikçe kafasını koyar koymaz uyuyakaldı, kanepeye çekilmeye zorladı. Mercer uçak yolculuğu, saat farkı ve biradan kaynaklanan yorgunluğuna karşın kendisini dinç hissediyor ve tüm uyuma girişimlerinin sonuçsuz kalacağını biliyordu. Bazı büro işleriyle ilgilenmeye karar verdi. Ev ofisi tamamen pahalı dereler, yağlı ahşap, cilalı pirinç ve orman yeşili halıyla dekore edilmişti. Barın dışında kahverengi kum taşı evde dekorasyonu gerçek anlamda tamamlanmış tek odaydı. Mercer dekorun biraz klişe olduğunu farkındaydı ancak bu haliyle seviyordu. Duvarlardaki çok sayıda resim ağır madencilik ekipmanlarına aitti. 8 kat yüksekliğindeki iskeletimsi sondaj iskeleleri, vargel hatları, devasa damperli kamyonlar. Her bir fotoğraf Mercer'ın imdadına yetiştiği bir şirketin başkanı ya da sahibinin teşekkürleriyle imzalanmıştı. Alttan belli belirsiz aydınlatılan büfenin üzerinde büyük, opak bir mavi taş kütlesi vardı. Çalışma masasına yürürken Mercer'ın eli taşı okşadı. Uluslararası bir uçuşun ardından mutlaka uykusuzluk çekeceğini bildiği için Johannesburg Jan Smuts Havaalanı'ndan BD Jack'taki sekreterini arayarak bütün notlarını ve mesajlarını evine fakslamasını istemişti. Faksın tepsisinde en az 50 sayfa vardı. Büyük bir kısmı en azından birkaç gün için boşlanabilirdi. Sadece birkaçı acildi. Yığını çabucak gözden geçirirken az kalsın sayfalardan birinin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Operasyonlar Departmanı Başkan Yardımcısından gelen belgenin önemini gözden kaçırıyordu. UOAE'nin araştırma gemisi Ocean Seeker'da Hawaii kıyıları açıklarında ne olduğu bilinmeyen bir olgunun araştırılmasında çalışması için yapılmış 6 gün öncesinin tarihini taşıyan bir davetti bu. Başkan yardımcısı 2 yıl önce jeotermik menfezlerin ve zengin maden yataklarının olası enerji kaynakları olarak kullanılabileceği yönünde yazmış olduğu bir makaleden ötürü Mercer'ın da bu araştırmada bulunmasını talep etmişti. Geminin trajik bir biçimde kaybedildiğini herkes gibi Mercer da duymuştu. Haber Güney Afrika gazetelerinde bile yer almıştı. Kalp atışlarının hızlanması ya da nefesinin daralmasının sebebi davetiyenin kendisi değildi. Davetiyenin alt kısmında bu göreve atanmış olan uzmanların listesi yer alıyordu. İlk isim deniz biyoloğu Dr. Tish Talbot'tu. Tish'le hiç karşılaşmamıştı ama Alaska Range'de yaşadığı bir uçak kazasının ardından Mercer'ın hayatını borçlu olduğu babası yakın dostuydu. İçinde bulunduğu uçak ansızın güç kaybettiğinde ilk özel danışmanlık işinden dönmekteydi. Kayalarla dolu bir alana düşen uçakta pilot hayatını kaybetmiş, Mercer'ın bacağı, bileği ve birkaç kaburgası kırılmıştı. Kuzeyde yer alan Prudhoe Bay'deki petrol kuyularındaki sondaj çalışmalarını yöneten kır saçlı Jack Talbot bir haftalık izninde uçağın düştüğü yer yakınlarında kamp kurmuştu. Kazanın meydana gelmesinin ardından 10 dakika içinde kaza yerine ulaşarak uçağın enkazından kurtarılmış bir işaret fişeğiyle kurtarma helikopterine işaret verene kadar da gece boyunca Mercer'la ilgilenmişti. İki adam o zamandan beri yıllar içinde birbirlerini nadiren görseler de dostlukları süre gelmişti. Ve şimdi Jack'in tek kızı korkunç bir kazaya kurban giderek ölmüştü. Kendisini arkadaşının yerine koyan Mercer, onun nasıl bir acı çektiğini gözünün önünde canlandırdığında içinde derin bir boşluk hissetti. Henüz çocuk yaşta ebeveynlerini kaybetmiş olması nedeniyle benzer bir acıyı kendisi de yaşamıştı. Ancak hiçbir anne baba çocuklarından daha uzun yaşayacaklarını düşünmezdi. Pek çok kişi bunun yaşanabilecek en büyük ızdırap olduğunu söylerdi. Mercer çalışma masasındaki lambayı söndürdü. Arkadaşını sabahın ikisinde kapının önüne koymak istemediği için de Harry'i rekreasyon odasındaki kanepede bıraktı. Devasa boyutlardaki yatağı gerçekten davetkar görünmese de uyumaya çabaladı. Uykusu huzursuzdu. Hawaii. Jilzu, Honda Prelude'un frenine hafifçe basıp vitesi boşa aldı. Arabası yavaşlayarak Takahiro Ohnishi'nin malikanesinin yaklaşık 20 metre kadar ilerisinde durdu. Ağzı görünene kadar dikiz aynasını eğip ustaca bir kat daha ruj sürdü. Dudaklarını büzerek kendisine profesyonel bir gülücük attı ve sonra ağzını kocaman açtı. Makyajının kusursuz olmasından memnun olarak dikiz aynasını tekrar düzeltti. Bir kadın muhabir olarak kamera karşısında göz kamaştırıcı bir görüntü sergilemesinin kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Bu tarz bir cinsel ayrımdan nefret etmesine rağmen gelenekleri tek başına değiştiremeyeceğini bilecek kadar da gerçekçiydi. Fakat onun bugünkü röportajı yapmasını sağlayacak olan nefes kesen güzelliği ya da dansçı bacakları değil, mirasıydı. Takahiro Ohnishi şüphesiz Hawaii'nin en zengin adamıydı. Aslında gayrimenkul, tıbbi araştırma, denizcilik ve madencilik gibi değişik alanlardaki hisseleriyle dünyanın en zengin 12. kişisiydi. 6 kıtada ofisleri, 7 tane görkemli evi ve yaklaşık 30 bin çalışanı vardı. Holdinglerinin global çevresine rağmen tek bir geleneğe, Japon geleneğine bağlıydı. İmparatorluğunu tepesinde kendisinin, yani Japonya'da doğmuş birinin yer aldığı etnik bir piramidin üzerine inşa etmiş, en tepesine de Japonya'da doğmuş birini getirmişti. Ve kilit noktalardaki yöneticiler doğdukları ülkeler dikkate alınmaksızın safkan Japonlar arasından seçilmişti. Bir sonraki düzeyden itibaren en alt seviyede hiç Japon kanı taşımayan elemanlara inene kadar piramitte yer alanlar 4'te 3 ya da daha fazla Japon kanı taşımak zorundaydılar. Ohnishi iki hukuk bürosunun tamamını şirketlerine karşı açılmış olan ayrımcılık davaları için çalıştırıyordu. Bugüne kadar tek bir davayı bile kaybetmemişlerdi. Japon mirasına olan takıntısı özel yaşamını da olumsuz etkilemişti. Ohnishi hiç evlenmemişti ve 70 yıllık ömrü boyunca hayatına girip çıkan sevgililerinin tamamı Japondu. Bu sevgililerin bir damla bile başka kan taşıdıklarını öğrendiğinde ilişkisi hemen sona eriyordu. Evlerinde çalışan hizmetkarların tamamı Japondu. Hatta basına nadiren verdiği röportajların dahi en az yarım Japon kanı taşıyan muhabirler tarafından gerçekleştirilmeleri zorunluydu. Hong Konglu Çinli bir bankerle Japon bir tercümanın kızı olan Jilzu, bu da burada olma nedenimi açıklıyor diye düşündü. Vitese geçirerek Ohnishi'nin Amerika'daki esas ikametgahının ferforje kapılarına yaklaştı. Honolulu'nun 30 kilometre batısında bulunan ev, dönümlerce şeker kamışı tarlaları ve ananas alanlarıyla etrafından soyutlanmıştı. Bir zamanlar neden böyle münzevi hayatı sürdürdüğü sorulduğunda, Ohnishi bu soruyu dürüstçe, ihtiyacım olan herkesi bana getiriyorlar, ben neden etrafta koşuşturayım diye yanıt vermişti. Sırım gibi bir muhafız kapıya yaklaştı. Jill camını indirdiğinde arabanın klimasını sağladığı serin havayla dışarıdaki sıcak havanın enfes karışımıyla karşılaştı. Fark ettiği ilk şey muhafızın kalçasından sarkan otomatik tabanca ve üniformasının kalitesiyle kesimi oldu. Bu adam basit bir kiralık polis değildi. Nazik bir tavırla "Evet" dedi. "Kaç enayiden Jilzu, buraya Bay Ohnishi ile röportaj yapmak için geldim." Muhafız "Elbette" diye yanıt verdi. Kapıları destekleyen sütunlardan birinde bulunan bir düğmeye bastı ve kapı sessizce kayarak açıldı. Jil kimlik sorulmamasına şaşırarak gaza bastı. Eve giden öğütülmüş kireç taşlarından yapılmış araba yolu, uçsuz bucaksız zümrüt yeşili çimenlerin arasında bozulmamış beyaz bir izi andırıyordu. Yol evin gözlerden saklanması için maharetle yerleştirilmiş ağaçlar ve funda ekili alanların etrafından kıvrılarak uzanıp gittiği için Jill son dönemeci alana kadar evi görememişti. Binayı gördüğünde ağzı açık kaldı. Jill büyük oranda geleneksel Japon mimarisiyle karşılaşacağını tahmin ediyordu ama gözünün önünde duran şeyin onun daha önce gördüğü hiçbir şeyle uzaktan yakından alakası yoktu. Takahiro Ohnishi, Louvre'un IMP tarafından tasarlanmış, girişine benzer şekilde dizayn edilmiş olmasına rağmen ondan çok, çok daha büyük bir cam evde yaşıyordu. Boru şeklinde çelik payandaların bir iskelet içindeki büyük cam panelleri desteklemesi ancak duygusuzluk sözcüğüyle nitelendirilebilirdi. Küreler, koniler ve kalın kenarlı dikdörtgenler hep birlikte seyredilmesi nahoş olmayan çok kenarlı bir binanın içinde eriyip karışmışlardı. Jill evin içinden ileride uzanan alçak vadiyi görebiliyordu. İlk yaşadığı şoku hala üzerinden atamamış olan Jill, araba kapısına kadar gelip aracından indi. Cam giriş kapılarına yürürken ökçeleri kakmalı beyaz mermer zeminde tıkırdıyordu. Tam elini uzattığında kapılar bir hizmetkar tarafından açıldı. ''Bay Ohnishi sizi kahvaltı bahçesinde bekliyor Bayan Zhu. Lütfen beni takip eder misiniz?'' Uşak tabii ki Japon'da ve yüzyılın başlarını hatırlatan iç karartıcı siyah bir uşak elbisesi giymişti. Jill çantasını omzuna atarak teşekkür ederim diye yanıt verdi. Evin iç mekanları sert hatlı geometrik duvarlarla bölünmüştü. Bu duvarlar hiçbir şekilde inşaat açısından normal kabul edilebilecek parametrelerle birbirlerine bağlanmamışlardı. Bazıları yerden 3 metre daha yüksekte havada asılı duruyorlar, diğerleri ise zeminde dalgalar halinde yayılıyorlardı. Geniş bir açık alandan oluşan girişin üzeri beyaz mermer zemine örümcek ağını anımsatan gölgelerin vurmasına neden olan zarif çelik ve cam bir kafesle kubbe şeklindeydi. Merdivenler, sahanlıklar ve balkonlar yer çekimine meydan okurmuşçasına antreden çıkma yapıyorlardı. Kıyaslanabileceği bir kaynak olmayan Jill, duvarlardaki uzak doğuya ait sulu ve yağlı boya tabloların kuşkusuz paha biçilmez olduğunu tahmin edebildi ancak. Uşak onu bazıları batı, bazıları da Japon tarzında döşenmiş birkaç odadan geçirdi. Bir asansörün açık olan kapısına geldiklerinde uşak Jill'in bundan sonrasını tek başına gideceğini belirtti. ''Bay Ohnishi sizi asansör çıkışının hemen sağında bekliyor.'' Hafif bir melodi duyuldu ve asansörün kapıları kayarak kapandı. Mat paslanmaz çelik asansör sakince tırmanırken kendisini bir ev yerin altındaki karınca gibi hisseden Jill, bacaklarını saran krem rengi eteğini düzeltti. Asansör durduğunda zemin seviyesinin 10 metre üzerinde kalan esintili sundurmaya ayak bastı. Sağına döndü ve gümüşlerin Pasifik'in sabah ışıltılarıyla parladığı iki kişilik masayı gördü. Takahiro Ohnishi ayağa kalkarken ''Kahvaltımı sizinle paylaşabildiğim için çok mutluyum Bayan Zhu'' dedi. Jill masaya doğru yürürken ''Ben de beni davet ettiğiniz için çok mutluyum'' diye cevap verdi. Uzattığı eli Ohnishi tarafından görmezden gelindi. Kiminle muhatap olduğunu hatırlayan Jill kendisine kızarak başını eğip selam verdi. Ohnishi onun selamını başını belli belirsiz sallayarak iade etti. ''Oturmaz mısınız?'' Ohnishi sanayiciye pek benzemiyordu. Zayıf ve çelimsiz, sesi yıllar içinde incelmiş bir adamdı. Kar beyazı saçları seyrelmiş ve kafatasındaki kırmızı lekeleri gözler önüne sermişti. Bir kadavrayı andıran yüzü solgun ve süzgündü. Elleri koyu renk karaciğer lekeleriyle kaplı, küçük bir kuşun pençeleri gibi kemikliydi. ''Sizi ben davet etmedim Bayan Zhu. Israrlarınız karşısında teslim oldum. 114 arama ve 78 mektup herhangi bir insanın teslim olmasına yeter.'' Jill bu yorumun memnun etme amacını güttüğünü düşünse de Ohnishi'nin tek düze konuşması onu rahatsız etmişti. Aslında onu rahatsız eden Ohnishi'ydi. Adam hareketsiz kalmayı reddeden bir ceset gibiydi adeta. Jill ona etkileyici muhabir gülümsemesiyle güldü. ''Teslim olmanıza sevindim. Bu durum biraz daha devam etseydi istasyon kullandığım posta pullarının parasını bana ödetecekti.'' Bir hizmetkar göründü ve Jill'in fincanına kahve koyup bir dolu kaşıkta şeker ekledi. Hizmetkarın kahvesini bu şekilde içtiğini nereden bildiğini merak eden Jill, Ohnishi'ye huzursuz bir bakış attı. Onun yüzündeki ifadeyi anlayan Jill'in, belki de zihnini okuduğu kanısına vardığı sanayici, "Bundan daha fazlasını biliyorum Bayan Zhu. Aksi takdirde bu mülke girmenize asla izin vermezdim," dedi. "Buraya geldiğimde hiç kimsenin kimlik sormaması ya da üstümü aramamasının nedeni bu mu?" Jill sorunun dostça olmasını istemişse de sözcükler ağzından kendisini savunurmuş gibi çıkmıştı. 1123 Blossom Tree Court, Muan listesindeki evinizden itibaren sizi takip ettirdim. Aslında bu röportajı kabul ettiğim günden beri sizi izliyordum. O dişi o kadar sıradan şeyler söyler gibi konuşmuştu ki Jill bir süre ona yanıt veremedi. Öfkesi artık kabarmaya başlayan Jill alaycı bir tavırla, "İlginç bir şeyler öğrenebildiniz mi bari?" dedi. "Evet, dışarı biraz daha fazla çıkması gereken çok güzel, başarılı bir kadın." Bu yanıt karşısında Jill'in öfkesi buhar olup uçtu. "Annem de aynı şeyi söyler." Jill Ohnişi'den annesiyle aynı kelimeleri kullanmasının tesadüf olmadığını çok sonra anlayacaktı. "Davranışlarım sizi rahatsız ettiyse özür dilerim ama benim konumumdaki biri dikkatli olmak zorundadır."
"Anlıyorum. Hoşuma gitmedi ama anlıyorum."
Hizmetkar tekrar gelerek Jill'in önüne meyvelerle dolu bir kase koydu. Yine Ohnişi'ye bir şey vermedi. "Asistanım Kenji'nin de telefonda size söylediği gibi mülkümde kameralara ve bu konuşmanın kaydedilmesine izin vermeyeceğim." Jill tiril tiril beyaz keten herhangi bir şey dökmekten ya da yarı saydam porseleni kırmaktan ürkerek fincanını tabağına koyarken, "Öyle bir şey olmayacağına sizi temin ederim," dedi. Ohnişi'nin evine girdiğinden beri biri ön kapıda, diğeri de asansörde olmak üzere iki kez röntgen ışınlarından geçirildiğinin farkında değildi. Sözlü teminat vermesi gereksizdi. Sessizliği bozmak adına, "Buranın muhteşem bir ev olduğunu söylemeliyim," dedi. "İster inanın ister inanmayın, bu bina 1867 yılında inşası için gereken teknolojinin var olmasından çok uzun zaman önce tanınmamış bir Tokyolu mimar tarafından tasarlanmış. Dehasının kendi döneminde asla takdir edilmeyeceğini bilen mimar, çizimlerini tamamladıktan birkaç ay sonra canına kıymış. Bu benim tahminim ama mimar intiharının eserine inşa edildiği takdirde kesinlikle elde edemeyeceği ölümsüzlüğü kazandıracağına inanmış olmalı diye düşünüyorum."
"Bu kadar iyi bir tarih araştırmacısı olduğunuzu bilmiyordum."
"Bildiğimiz her şey tarihtir Bayan Zhu. Okullarda sıkıcı metinlerden öğretilmemesi herhangi bir bilginin önemini azaltmaz."
"Anladığımı sanmıyorum."
"Açıklamama izin verin. Ne kadar geçerli olurlarsa olsunlar, en yeni bilgiler bile şimdiden tarih olur. Alım satım devam ederken borsa fiyatlarını şeride kaydeden aygıta baktığım anda gördüğüm bilgiler geçmişte kalır. Belki bir saniyeliktir ancak olaylar gelişmiştir ve benim gücüm hiçbir şekilde onları değiştirmeye yetmez. O bilgilere dayanarak hisse alıp satmaya karar verirsem bu seçimde geçmişi esas almış olurum. Tüm bilgiler böyledir ve bütün kararlar bu şekilde verilir."
"Ya bir hevese kapılarak herhangi bir şey yapmaya karar verirsem?"
"Ne gibi?"
"Bilmiyorum. Mesela işimden ayrılmak diyelim."
"O durumda işinizden kaynaklanan bir tatminsizlik mazisine, geçmiş performanslarınıza dayanarak başka bir iş bulabileceğiniz bilgisiyle birlikte tekrar çalışmaya başlayana kadar güvence sağlayacak, yeterli parayı bankaya yatırdığınız için güvene de sahip olursunuz. Bütün bu etmenler kararınızın tuhaf değil de oldukça hesaplı olmasını sağlar."
Şaşıran Jill, "Ben olaya hiç bu açıdan bakmamıştım," dedi.
Ohnişi böbürlenmeden yalnızca doğruları dile getirerek, "Benim 8 milyar dolar değerinde olmam, sizinse olmamanızın nedeni bu," dedi.
"Asistanınıza bu röportaj için tabu sayılan konular olup olmadığını sorduğumda, size sorduğum her konuda açık olacağınıza dair teminat vermişti."
"Bu doğru." Uşak Jill'in meyve tabağını alıp gümüş bir tepsi içinde çiğ balık ve ince ince dilimlenmiş sığır eti getirdi. Muhabirin tabağına pilav ve deniz yosunları çeşitlemeleriyle birlikte bir miktar et ve balık koydu.
Ohnişi'nin tabağını yine boş bırakan uşak gözden kaybolduktan sonra Jill, ''Siz yemiyor musunuz Bay Ohnişi?'' diye sordu.
Kanser teşhisi konulmasının ardından midemde ince bağırsaklarımın bir bölümü alındı Bayan Zhu. Maalesef damar içinden beslenmek zorundayım. Bu yemeklerin tadına daha sonra da bakabilirim ancak yutamam.
Nahoş bir görüntü olduğuna sizi temin ederim. Jill adamın görüntüyü daha açık ve net olarak anlatmamasından ötürü minnet duydu.
Temel biyografinizi biliyorum Bay Ohnişi. Waterman marka kaleminin not defterinin üzerinde dengeleyen Jill resmi röportajına başladı. Osaka'da doğdunuz fakat siz bebekken ebeveynleriniz iki ablanızla birlikte Amerika'ya göç etti. Babanız San Diego'da çalışan bir kimya mühendisiydi.
Ohnişi doğru diyerek onun sözünü kesti. Roosevelt 2. Dünya Savaşı sırasında Japon asıllıları hapsettiğinde tüm aile bireylerim öldü. Ablalarım tifüs yüzünden öldü. Ergenlik çağına henüz ulaşmışlardı. Annem de onlardan kısa bir süre sonra aynı hastalıktan yaşamını kaybetti. Babam kendi yaşamına son verdiği gün bana kendisini asla affetmeyeceğini söyledi. 17 yaşındaydım.
Dayınız mı vasiniz olmuştu?
Evet, adı Chuichi Genda'ydı.
Jill notlarına bakarak, eğer doğru anladıysam dayınız 1943 yılının Ocak ayında bir gözaltı kampından salıverilmiş. Bir hafta sonra tekrar tutuklanmış ama savaş sonunda yine serbest bırakılmış ve yaşamının geri kalan kısmını çeşitli suçlardan ötürü hapishaneye girip çıkarak geçirmiş.
Evet, dayım Amerika ve Amerika'nın savaş sırasında ve sonrasında insanlarımıza karşı olan tutumuyla ilgili güçlü inanışlara sahipti. Çeşitli politikalar karşısında sıklıkla sert kampanyalara öncülük ederdi. 3 defa ayaklanma başlattığı gerekçesiyle suçlandı ve 2 kez hüküm giydi. Kuşkusuz o benim hayatımı en çok etkileyen kişiydi.
Hangi açıdan?
Öncelikle ırkla ilgili fikirleriyle.
Birbirlerinin üzerine attığı bacaklarını indiren Jill, "Peki neydi bu fikirler?" diye sordu. Bunun mülakatının en önemli kısmı olduğunu biliyordu.
Siz bir gazetecisiniz. Elbette görüşlerimden haberiniz vardır.
Amerika'daki neredeyse tüm sosyal gruplar tarafından ırkçı olarak nitelendirildiğinizi, ayrıca Nazilerin arilik yasalarını anımsatan politikaları benimsediğinizi biliyorum.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 31.